T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinden herkese merhaba. T cetvelinin bu bölümünde TEİT ve Öğretmen Ağı işbirliğiyle yaptığımız çalışmalardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Özellikle paydaş olarak bir araya geldikten sonra hem eğitim alanında karşımıza çıkan yanlış bilgi sorunu ve farklı alanlarda da ileriye yönelik pek çok şeyi planlamaktayız. Aslında bu işbirliğinin biraz kökeninden ve ne yapmak istediğimizden bahsedip biraz da eğitim alanındaki yanlış bilgi sorunu nerede başlıyor, nerede bitiyor, ne gibi önlemler alabiliriz, bu konular üzerinde bugün kafa yormaya çalışacağız. Konuğumuz Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez olacak. Tabii biraz öğretmen ağını da tanıyacağız önce ama bizim yollarımız nasıl kesişti? Çok kısaca ondan bahsederek başlayalım istiyorum. Pandeminin ilk dönemlerinde özellikle bu uzaktan eğitim sürecine geçtiğimiz zamanlarda hatırlarsınız Zoom hayatımıza daha geniş girmişti. Geçmişte toplantılarda zaman zaman bir araya geldiğimiz bir ortam artık bir sınıf haline almıştı. Ve öğretmenlerin 35-40 öğrenciye dersini anlatmaya çalıştığı, onlara erişmeye çalıştığı bir platform olarak da hayatımızda yer almıştı. Ve haliyle bu kadar yaygın kullanılması bazı tartışmaları da beraberinde getirmişti. O dönem bazı öğretmenlerin kredi kartından yüklü miktarda paralar çalındığı gibi iddialarla karşılaşmıştık. Bu konuda hatta ben bir içerik hazırlamıştım ve orada özellikle dijital medya okuryazarlığımızı nasıl geliştirebiliriz, şüpheli bilgiye eğitim alanında nasıl mücadele edebiliriz ve gerçekten kredi kartı bilgilerimiz bu program yoluyla basitçe çalınıyor mu? Biraz bu sorular üzerine gitmeye çalışmıştım ve o noktada öğretmen ağıyla bir birliktelik yaparak bir çalışma yapalım demiştik. Acaba öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? Ve biz maili attıktan sonra akşam saat 15-16 civarında ilk iletişimi kurmuştuk. Hemen ardından daha 24 saat geçmeden öbür sabah saat 10-11 gibi 100'den fazla öğretmenin katıldığı bir ankette hem bu konuda dijital güvenlik konusunda ne düşünüyorlar hem öğretmen olarak oradaki öğretmenlerin bu konudaki dijital güvenlik önlemleri, görüşleri ve bu sorunlara nasıl yaklaştığı, güvenli hissediyorlar mı sorularını birazcık tartışmıştık ve ortaya çok güzel bir yazı çıkmıştı. Onların da katkısı burada büyük. Daha sonrasında da başka çalışmalarda da bir araya gelmeye karar verdik. Ama öğretmen ağa ne yapıyor? Ve özellikle değişim elçileri kavramıyla çok sık belki de sosyal medyada görüyorsunuzdur. Bu kavram ne anlama geliyor? Biraz bunları anlatarak başlayalım isterseniz.
Öğretmen ağa, öğretmenlerin mesleki ve bireysel güçlenmesine odağı alan bir oluşum. Dayanışma ve işbirliği ağı aslında. Ama sadece öğretmenlerden oluşmuyor. Eğitimin tüm paydaşları var ağda. Eğitimin paydaşlarından kastımız üniversiteler, akademiler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve aslında eğitimi dert edinen, yani eğitime dair sözü olan, sahayla bağ kurarak beslenmek veya katkı sunmak isteyen farklı disiplinlerden kişiler ve kurumlarla oluşturulan işbirlikleriyle oluşturduğumuz bir ağ. Yürütücülüğünü de eğitim reformu girişimi üstlenmiş durumda. Yani eğitim reformu girişimi bünyesindeki bir ekip tarafından kolaylaştırıcılığı gerçekleştiriliyor ve Türkiye'nin önemli 6 vakıf tarafından da destekleniyor. AÇEV, Aydın Doğan, ENKA, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı destekliyor. Öğretmen ağının oluşum süreci de aslında bir araştırmaya dayanıyor. Dolayısıyla da hep aslında sahadaki ihtiyaçlardan ve sahanın şekillendirdiği bir ağ oldu ilk günden itibaren. Öyle tepeden inme, hazır çözümler sunan bir ağ değil. Öğretmenler adına hareket eden değil, onlarla beraber yürüyen bir ağ diyebiliriz. Ağdaki tüm üretimler ve paylaşımlar da tamamen gönüllülük esaslı. Burada da değişim elçisi kavramına geliyoruz. Yani değişim elçisi öğretmenlerimiz aracılığıyla gerçekleştiriliyor ağdaki tüm faaliyetler. Onların ihtiyaçlarına göre şekilleniyor ve ağdaki araçlar ve mekanizmalarda öğretmenlerin inisiyatifleriyle bu üretimi ve paylaşımı da destekliyor diyebiliriz genel olarak.
Biz TEİT olarak öğretmen ağının paydaşı olmaktan çok mutluyuz. TEİT bir sosyal girişim ve nihai hedefi de ekosistemin dönüşümü. Ama yanlış bilgi sorunu hem interdisipliner hem de çok katmanları olan ve çok farklı bakış açıları gerektiren bir sorun. Medya ekosisteminde bunu kuluçka ve topluluk programımız Factory ile birlikte yapmaya çalışıyoruz. Teyit'teki eğitim alanındaki çalışmalarımızla da aslında her bir bireyin teyitçi olabilmesi, yani her bir bireyin aslında dijital okuryazar olması için çalışıyoruz. Özellikle dijital medya bilgi okuryazarlıklarında değişimin en kilit aktörlerinden biri öğretmenler. Biz de bu yüzden bu eğitim öğretim yılı süresince düzenli olarak öğretmen ağındaki öğretmenlerimizle ve değişim elçileriyle buluşarak onların deneyimlerini, sınıftaki öğrencilerle yaşadıklarını ve ihtiyaçlarını da öğrenmek ve kendi bakış açımızı da bu yöne doğru çevirmek istiyoruz. Bunun için de ilk etapta öğretmenlerin dijital okuryazarlık deneyimlerini ve öğrencilerle işlenen derslerde ihtiyaçlarını tespit anketi adında internet üzerinde öğretmen ağındaki öğretmenlere yaygınlaştırdığımız bir anket düzenlemiştik ve 312 katılımcı oldu. Anket yardımıyla da aslında hem okulda hem uzaktan hem de hibrit eğitim modelinde öğretmenliklerini yürüten öğretmenlerin 2020-2021 eğitim döneminde dijital okuryazarlık deneyimleri ve ihtiyaçlarını anlamayı hedeflemiştik. Kısaca biraz yanıtlardan da bahsedeyim. Lise ve ortaokul kademesindeki öğretmenlik yapan öğretmenler yoğunluklu olmak üzere ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerinin de olduğu Türkiye'nin farklı bölgelerinden 312 öğretmenimiz ankete katıldı. Örneğin katılımcıların %64'ü internet iletişim becerileri de kendini tam yetkin olarak ifade etti. Bu internet iletişim becerilerinin arasında WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlar ya da Zoom gibi çevrimiçi video görüşmeleri de giriyor. %40'ı da katılımcıların internette bilgi edinme ve üretme becerisi, yani bunlar PowerPoint, Word programları da olabilir, dijital ansiklopediler, e-öğrenme gibi araçlar da olabilir. Bu konularda da katılımcıların %40'ı tam yetkin olarak nitelendiriyor kendini. İnternette yanlış bilgiyle karşılaştığınızı düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda ise öğretmenlerin yaklaşık %45'i her gün, neredeyse her gün karşılaştığını ifade etti. Yaklaşık %44'ü de sıklıkla karşılaştığını söyledi. Ve nerede yanlış bilgiye rastladıklarını sorduğumuzda da aslında en çok internetteki haber siteleri, Facebook veya televizyondaki haber ve tartışma programları ve Twitter öne çıktı. Burada ihtiyaçları anlarken öğrencilerin dijital okuryazarlıkları konusunda güçlenmesine yönelik daha önce bir çalışma yürütüp yürütmediklerini de sorduk katılımcılara. Burada daha önce dijital okuryazarlık konusunda bir faaliyet yürütmeyen öğretmenler çoğunluktaydı ankette. Fakat bu konuda yetkin hissettiklerinde öğrencilerini bilgilendirmek isterim diyen öğretmenler %96, bu çok önemli bir veri. Ve aynı şekilde kendilerini yetkin hissettiklerinde velileri bilgilendirmek isterim diyen katılımcılar da %89. Ayrıca da 312 öğretmenden 307'si öğrencilerinin dijital becerilerinin artmasının çok önemli ve önemli olduğunu düşünüyor. En etkileyici ya da en çarpıcı sorulardan biri de dijital ve medya okuryazarlığının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında zorunlu ders kapsamına alınıp alınmaması sorusu bence. Burada da yine evet diyenler %84 oldu. Teyit ve öğretmen ağı da tam da aslında bu konularda dijital ve medya okuryazarlığı becerilerinin, öğretmenlerin bu becerilerinin güçlenmesi konusunda birlikte harekete geçmiş oldu. Ve şimdi öğretmen ağıyla birlikteyiz. Tabii ki özellikle salgınla birlikte öğretmenlerin hızla uzaktan eğitime adapte olması gerekti. Ve eğitimin ulaştırılmasında da değişiklikler yaşandı ve dijital okuryazarlık aslında öğretmenler için çok daha önemli bir hal aldı. Öğretmen Ağı'nın da bir podcast'i var. Burada da eleştirel düşünme ve dijital pedagoji konularında da yayınları oldu. Aynı zamanda da Öğretmen Ağı'nın bu süreçte pandemide dijital öğrenimler buluşması raporu yayınlamıştı. Bundan da biraz bahsedebiliriz.
Biliyorsunuz zaten Mart ayından bu yana içinde bulunduğumuz bu pandemi koşulları hepimizi konfor alanımızdan dışarı çıkardı ve bu belirsiz ortamda da sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini de çok ciddi anlamda etkiledi. Biz 16 kurumla beraber bir dijital öğrenimler buluşması yaptık. Çünkü bu yeni normale hızlıca uyumlanmaya çalışmanın yanında bir takım zorluklarımız oldu, deneyimler kazandık, öğrenimlerimiz oldu. Bunları bir araya gelip, aslında biz buna ağ kafasında diyoruz, bir araya gelip herkesin yaptığı iyi şeyleri ve zorlandığı konuları paylaşmak için bir buluşma gerçekleştirdik. Herkes sahadan içgörülerini paylaştı. Orada ortaya çıkan şeylerden biraz bahsedebilirim. Çok doğal olarak eğitim alanındaki her paydaş gibi sivil toplum kuruluşları da dijital okuryazarlık konusunda ciddi anlamda aslında kendini yetersiz hissediyordu. Ve bunun konfor alanımızdan çıkmamızla beraber zaten zorlandığımız konularda biraz daha o kendimizi geliştirme ivmesi ve yaratıcı karşılarımızı zorlamamızın olumlu bir yanı belki de. Dijital okur yazarlık arttı diyor genel olarak paydaşlarımız. Daha öncesinde bir takım korkular ve ön yargılar, yani dijitalde bu işlemez gibi aslında ön yargıların mecburen kırıldığı ve işlediğini gördüğümüz bir süreç geçirdik. Bir yandan da kurumların etki alanı ciddi anlamda genişledi. Çünkü fiziksel eforla ulaşmaya çalıştıklarımızı daha az maliyetle daha çok kişiye ulaşabilir hale geldik. Bir yandan da sahada özellikle çok yoğun çalışan kurumlar arka plan çalışmalarına zaman ayıramıyorlardı. Böyle bir faydası oldu. Ama bana kalırsa buradaki en aslında umut verici şey alışılmışın dışında yenilikçi düşünme fırsatları doğurması bu dönemin. Yeni araçlar, yeni yöntemler, yeni uygulamalar ve koşullara uygun daha esnek stratejiler geliştirme konusunda biraz daha olumlu adımlar atıldığından herkes bahsetti. Gönüllülük faaliyetlerinin çok arttığı, yani herkesin aslında gönüllü potansiyelinin biraz da zaman ayırmalarıyla beraber daha fazla arttığı gündeme geldi. Ama bunların yanı sıra tabii ki çok zorlanılan alanlar da var. Özellikle o bir aradalık hissini fizikselde hissettiğimiz duygusal bağları kurma anlamında herkesin zorluk yaşadığı anlaşılıyor.
Çalışma evet, bu galiba çok... her alanda var. Yani çok evet. Sık karşımıza çıkan sorunlardan biri olarak duruyor.
Bu tabii şeyde de var, öğretmenler de çok paylaşıyor bunu. Öğrencileriyle bu bağı kurmakta çok zorluk çekiyorlar. Yani o anlamda da var. Ve her alanda çalışan kurumun da yaşadığı bir şey. Bir de tabii çalışma koşullarının esnekliğinin getirdiği o limitsiz çalışma haline evrilmemiz. O da zorlayıcı etkenlerden biri. Bir de özellikle böyle sahada çalıştığınız zaman onun etkisini biraz daha sahada yakın olarak görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz ya da ölçebiliyorsunuz. Özellikle çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşları bu etki ölçme konusunda da sorunlar yaşadığını dile getirdi. Ama hepsinden önemlisi herhalde hepimizin hemfikir olduğu, kendi yaşadığımız zorluklar bir tarafa, birlikte çalıştığımız sahadaki paydaşlarımız düşünüldüğünde erişim sıkıntıları ve eşitsizliklerin çok ciddi anlamda artması. Yani dezavantajlı gruplar daha da dezavantajlı gruba evrildi. Bir örnek vermem gerekirse mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları, yani çocuk işçiliğiyle mücadele eden sivil toplum kuruluşları geriye gittiklerini söylüyorlar. Yani aldığımız yol biraz daha geriye gitmiş oldu. Çünkü çok ciddi anlamda da çocuk işçiliğinin arttığı gözlemlendi. Dolayısıyla da bu erişim sıkıntısı ve eşitsizlik ve belki de aslında dijital uçurum çok daha konuştuğumuz konulardan biri oldu diyebilirim.
Aslında bu dijital uçurum kavramı oldukça kritik bir öneme sahip. Daha önce çok fazla tartışılmadı belki de. Biraz burada da biraz daha derinine girmek iyi olabilir belki sizinle. Raporda farklı sosyoekonomik düzeylerdeki bireylerin ve toplulukların bilgi iletişim teknolojilerine erişiminde ve bu teknolojileri kullanımında yaşadığı işsizlik olarak tanımlanmış dijital uçurum. Ben de esasında kavrama biraz daha teyitin perspektifinden baktığımda bunu bir doğru bilgiye erişim problemi olarak görüyorum. Yani dijital uçurum derinleştikçe bilginin demokratikleşmesi süreci de giderek daha çetrefilli bir hal alıyor. Yine bu uçurum derinleştikçe bilgi aktaran kaynaklarda doğal olarak bir tekerleşmeye gidildiğini görüyoruz. Bu bilginin tekerleşmesi halinde bilgiyi aktaran kaynakların nesnellikten uzak tavırlar sergilemesi durumunda uzun dönemde yine sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştiren bir etmene dönüşüyor. Tabi burada makro ölçekte toplumda bu eşitsizlikleri yaratan birbiriyle etkileşim halinde birçok faktör var ama işin çevrim içi ortamdaki boyutu da bunlardan biri sizin de değindiğiniz gibi. Öğretmen Ağa'nın raporunda vurgulanan bir nokta var. O da dijital uçurumu diğer eşitsizliklerden bir nebze farklı kılan bir etmen. Deniyor ki bu uçurumun farklı alanlarda mevcut eşitsizlik biçimlerini daha da derinleştirebilme potansiyeli taşıyor olması. Aslında onu ayrı kılan etmenlerden. Bunun üzerine biraz daha belki kafa yormak,
şunu söyleyebilirim aslında. Yani bir yandan teknolojiye erişimin zorlukları olarak tanımlansa da, teknolojiye erişimi olsa da bundan yeterince faydalanamayan öğrenciler de oldu. Yani bizim sahadan duyduklarımız, kullanım becerisi, ebeveynlerin desteği, ebeveynin dijital okur yazarlığı gibi. Yani hem dijital teknolojiye erişim eriştiğiniz noktada da o teknolojilerin kapsayıcılığına varana kadar aslında biraz daha derin arka planda konuştuğumuz konular var. Yani bazı teknolojik araçların da çok kapsayıcı olmaması. Yani mesela EBA TV'de görme engellilerin yaşadığı problemler oldu. Bunları aşmak için bir takım sivil toplum kuruluşlarının da öncülüğünde bunlar kısmen aşıldı. Ama hala orada ders anlatımında şununla şunu topladığında buna erişirsin gibi betimlemelerin eksik olduğunu gördük. Dolayısıyla bu dijital uçurumun arkasında hem dijital kaynaklara erişim hem de onların aslında kapsayıcılığı gibi daha farklı sorunlar gündeme geldi. Ama buna yine de böyle öğretmenlerimiz çok farklı küçük müdahalelerle çözümler buldular öğrencilerine erişebilmek adına. Mesela öğrencilerin ebeveynlerinin telefonları aracılığıyla sadece dijital araca ulaşabildiği düşünüldüğünde sadece akşamları telefona erişimi var çocukların. Bir öğretmenimiz bu sebeple bir YouTube kanalı açtı. YouTuber oldum dedi. Dersleri oraya yükledi. Akşam babası geldiğinde ya da annesi geldiğinde çocuk oradan erişebildi ve dersi dinleyebildi. Bazı öğretmenlerimiz fiziki olarak materyalleri evlerine taşıdı öğrencilerin. Bir takım eğitim materyallerini. Dolayısıyla da hani buna çözüm üretmek için de sahada ciddi bir çaba olduğunu da gözlemledik işte.
Çok normal aslında. Zaten hepimizin hazırlıksız yakalandığı bir süreçti bir tarafta. Yani bunu orta vadeli planda bir strateji olarak kafanızda hazırlasanız bile bir dönüşüm gerekiyor. Yani sadece öğrencilerin değil dediğiniz gibi öğretmenlerin, bütün sistemin kendini dönüştürmesi gereken bir dönemdi. Bunun pek çok yerde farklı şekilde karşımızda sorunlarını da gördük. Yani hem yanlış bilgi sorunu olarak karşımıza çıktı hem de bu o bahsettiğimiz dijital uçurum gibi kavramları karşımıza çıkardı. Çünkü birçok öğrenci ve öğretmen aslında sınıfta bu düzeni kafasında tasarlarken yılın ortasında bu karşımıza çıkan pandemi nedeniyle ne yapılacağı sorusu hepimizin kafasında belirdi. Bu yine bizim diğer podcast bölümlerinde de konuşmuş olduğumuz belirsizlik kavramını karşımıza çıkardı. Belirsizlik gibi ortamlarda aslında bu şüpheli bilgilerin ve yanlış bilginin yayılması için ve bilinmeyen şeylerin daha da bilinmeze götürülmesi için bir ortam hazırlıyor. Yani şimdi mesela o dönemde okulların uzaktan eğitime geçişiyle ilgili bile Milli Eğitim Bakanlığı'na aitmiş imajıyla gösterilen birçok yazı sosyal medyada paylaşıldı. Okullarda şu oldu, şu bitti, şu okuldan şu haberi aldım, WhatsApp gruplarında şu okulun müdürü şunu söyledi gibi kavramlarla da karşılaştık. Bunun yanı sıra bu eğitimin başladığı dönemde işte EBA'da şu nokta şöyle yanlış, şu anlatıldı, bu anlatıldı gibi birçok bilgi de karşımıza geldi. Bunları sizlerle iletişimde sürekli incelemeye çalışıyoruz, ediyoruz falan ve yine bu bilinmeme noktasında işte o bizim Zoom konusu belirsizlik hali. Mesela şimdi biz orada bir tarafta Türkiye'deki öğretmen nüfusunun %100'ü dijital medya okuryazarlığı gelişmiş olmak zorunda değil. Evet, bu çağımızda artırılması gereken, artırılması gereken ve nasıl üzerine kafa yorabiliriz düşünmemiz gereken bir soru. Ama o kadar ani oldu ki gerçekten bir öğretmen belki de bambaşka bir yerde verdiği kredi kartı bilgisi nedeniyle ekranda da Walmart yazmasına rağmen bunu Zoom'un yaptığını söyledi. Ve bunu bilmediğimiz için bu belirsizlik de öyle bir yayıldı ki bu belirsizlik farklı bir krizi de ortaya çıkardı. Bu sefer belki de o dönemde bizler o içeriği hazırlamasak öğrenciler, öğretmenler, veliler korkacaktı. Acaba benim de bilgilerim çalınır mı? Birçok güvenlik açısından birçok farklı sorunlar oldu. İşte Zoom kendini güncellemek zorunda kaldı. Mesela kayıt yaptığımız ortamda bile bugün bunu Zoom üzerinden yapıyoruz. Bu odaya girerken yöneticinin onayı gerekiyor. Mesela bu onay karşımıza çıktı. Bunları olabildiğince geliştirmeye çalıştılar. Ve sonrasında bu belirsizlik dönemi bir tarafta biz hatta bir dosya yazısı da hazırladık iki bölümde. COVID-19 gölgesinde eğitim başlıklı bir yazı. Nasıl başlayacak bu eğitim? İşte dünyanın farklı yerlerinde bak Almanya'da şöyle başladı, Hollanda böyle yaptı, İngiltere böyle yaptı gibi bir bilgi karmaşası da çıktı ortaya. Ve bu belirsizlik aslında hem size hem bize çok ciddi bir çalışma alanı da doğurdu. Ve bunlar üzerine biraz kafa yormaya çalıştık. Yani bu pandeminin getirdiği işte kaygı bozuklukları, cihaz ve erişim eksikliği, dijital okur yazarlık eksikliği gibi problemler, doğru kaynaklara ulaşma sorunları bu dönemin belki de zorlayan ve daha belki tam aşamamışızdır, yine karşımıza çıkacaktır ama en büyük sorunları olarak durdu.
Sorun olmakla beraber aslında çok öğretici de oldu. Yani o Bizim sizinle beraber yaptığımız o hızlı müdahalemiz ve doğru bilgiye erişimin sağlanması noktasında artık şimdi daha şüpheci yaklaşmayı öğrendik. Yani biz bunu ağ içinde deneyimliyoruz. İlk anda çok büyük bir panikle bize dönüldüğünde, ki bizim bütün saha faaliyetlerimizi etkiliyordu, öğretmenlerin öğrencileriyle erişimini etkiliyordu. Şimdi benzer durumlarda bir durup gerçekten bu bilgi doğru mu onu sorgulama kası da gelişmiş oldu. Yani her aslında zorluk bir yandan da bir fırsat doğurabiliyor.
Aslında bana yine bizim bu sezon tez cetvelinin ikinci bölümünde ele aldığımız yanlış bilgi psikolojisi başlıklı çeviri çalışmamızı hatırlattı. Bu bölümün linkine de, kitapçığın linkine de elbette yer veririz aşağıda. Kitapçığın üçüncü bölümünde yanlış bilgi nasıl önlenir sorusu ele alınıyor. Oradaki temel yaklaşım, yani hastalığı tedavi etmek değil, hastalık ortaya çıkmadan önce onu önlemek esasında. Burada işte şüphecilik, analitik düşünce gibi kavramlar öne çıkıyor. Teyitte de sıklıkla şüphe kasımızı geliştirmemizin önemine vurgu yapıyoruz. Ama tabii bunlar hiçbirimizin doğuştan sahip olduğu yetiler değil. Yani içinde bulunduğumuz çevreden bize aktarılan bilgileri bir süzgeçten geçirme yetisi aslında sonradan edindiğimiz ve geliştirebileceğimiz bir yeti. Burada da sizin gibi yani öğretmenlerimizin özellikle eleştirel düşünce becerilerimizin geliştirilmesi noktasında kilit aktörler olarak öne çıktığını görüyoruz.
Tabii Mertcan da dedi şüphe kası olarak ifade ediyoruz diye. Kendisi de dedi aslında kas olarak ifade etmemizin de nedenlerinden biri bunu geliştirebilmemiz ve geliştirebileceğimize dair olan umudumuz ve inancımız. Tabii dijital okuryazarlık becerileri dediğimizde bunun içine medya okuryazarlığı giriyor, bilgi okuryazarlığı giriyor. Ve bunların hepsi de 21. yüzyılın çok önemli becerileri. Hatta bunu dijital okuryazarlıklar olarak da böyle daha üst bir kavrama da oturtmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi dijital okuryazarlık hem bilgiye erişim hem de katılım, bilgi ve eğlence kaynağı olarak dijital teknolojilerden yararlanabilme becerileri. Yani burada çevrimiçi güvenlik, izlilik var, eleştirel düşünce var ya da teyitte şüphe kası olarak ifade ettiğimiz yine dijital medya üretimi var. Bilgiyi işleme, anlamlandırma ya da ihtiyaç halinde güvenli kaynaklara ulaşabilme gibi. Aynı zamanda da daha arama motorlarından faydalanabilme gibi ya da sosyal ağlara dahil olabilme gibi pek çok beceriyi kapsıyor. Şüphe kasından bahsetmişken aslında öğretmen ağıyla da eleştirel düşünme becerilerinde üzerine çalıştıklarını biliyorum. Evet. Biraz öğretmen ağına da dönerek aslında onun kesişim noktasını konuşmak isterim.
Eleştirel düşünme ağın ilk günden beri bizim olmazsa olmazlarımızdan biri oldu ve bu anlamda da bir düşünme becerileri programımız var. Çünkü öğretmenlerin bu konuda en kritik aktörler olduğunu az önce bahsettik ama gerçekten öyle olduğunu sahada da gözlemliyoruz. Bu beceriyi kazanan öğretmenler sınıflarına bunu taşıdıklarında çok yaratıcı ve çok kalıcı etkiler olduğunu görüyoruz. Ve aslında hani bu az önce konuştuğumuz bütün bu bilginin hızlı bir şekilde çoğalması, bilgi gürültüsü dediğimiz şeyin artması gibi şeyler düşünüldüğünde çağın en önemli gereksinimlerinden biri de doğru bir bilgiye ulaşmak, bilginin doğruluğunu sorgulamak, bilgiyi işlemek gibi eleştirel düşünme becerilerine çok ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu anlamda da hani kendi düşüncelerimizi değerlendirme, görüşlerimizin ardındaki nedeni sorgulama gibi fırsatlar veriyor eleştirel düşünme bize. Bu program aracılığıyla biz bunu yaygınlaştırıyoruz zaten hani öğretmen ağının içinde. Bu süreçte belki hani çarpıcı olarak verebileceğim bir örnek, biz bir değişim elçisi öğretmenimizin inisiyatifiyle, yani onun önerisiyle bu süreçte değişim elçileriyle bir COVID-19 salgınının eleştirel düşünme bağlamında ele alındığı deneyim paylaşımı gerçekleştirdik. Bu nereden çıktı? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Öğretmenlerimiz COVID-19'a inanmayan öğrencileri olduğunu ve bu böyle bir vakayla karşılaştıklarında da eleştirel düşünme becerilerini nasıl kullanabilirler, nasıl bir kurguyla bunu tartıştırmak gerekir? Meslektaşlarıyla beraber düşünmek istediler ve bu vaka üzerinden de bir takım stratejiler geliştirildi. Bu stratejilerden belki biraz bahsetmem, sınıfa taşınan etkinin nasıl kalıcı olduğuna örnek olur diye düşünüyorum. Öğretmenlerimizin çıkarttığı stratejilerin en başında aslında demokratik ve güvenli bir sınıf iklimi ve sınıf ortamı yaratmak, tartışmaya bu zeminde başlamak, gerekçelendirmesine izin verecek zaman tanımak öğrencilerin, karşıt fikirleri tamamen bastırmadan bir yandan da meşrulaştırmadan tartışmaya bu özenle yürütmek, sürekli sorgulatmak, neden sorusunu sorarak aslında o düşüncenin kaynağına inmek. Belki biraz daha tarihsel sürece taşıyıp benzer olaylardan örnek vererek işte veba salgını gibi biraz daha bu tartışmayı bu bağlama taşımak gibi böyle stratejiler geliştirdiler. Ve bu tip aslında müdahalelerin de sınıftaki o daha eleştirel düşünce ortamını sağlayarak daha kalıcı etkiler yarattığını da paylaştı öğretmenlerimiz. Bu anlamda çok önemli buluyoruz biz. Zaten eğitim reformu girişiminin de bu anlamda çok ciddi çalışmaları ve kaynakları var. Buradan da söylemiş olayım, web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Özellikle eğitimciler için çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Öğretmenin kilit rolü aslında çocuğun mutlu olma hali düşünüldüğünde, çocuğun kendi yaşamında doğru kararlar, çözüm üretme, doğru kararlar alma, çözüm üretme becerisi gibi özgün ve özgür yetişmesi için eleştirel düşünme olmazsa olmaz sanıyorum.
Öğretmen Ağa'na bu süreçte birlikte yapacağımız birliklerinde çok güzel sonuçlar çıkacağını eminim zaten. Hep birlikte nasıl daha iyi bir sonuç getirebiliriz, bunun üzerine kafa yormaya da devam edeceğiz. Ama bugünkü süremizin sonuna geldik. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa bu arada.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu.
Evet, birçok konuyu konuşmaya çalıştık vaktimiz yettiğince. Tabii TC Tüveli'ni Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple ve Google Podcast'ten takip edebilirsiniz. info@teyit.org'dan da bize ulaşarak hem görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Yine bölümde yer alan içeriklerimizi bölümün altında yer alan açıklama kısmında linklerinde bulabilirsiniz. Bunu da belirtelim ve ufaktan noktalayalım. Sizlere de katkınız için çok teşekkürler Kansu ve Mertcan.
Teşekkürler.
Yeni bir bölümde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? Cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.